Ayrım 33. Düğümleri üfleyen kadınlar Ece Temel Kur'an. Sayfa 425. Lübnan. Çünkü Beyrut, hikayelerin sonunun hiç de senin yazdığın gibi olmadığı bir şehir. Madame Lila bana böyle dediğinde haklıydı. Hikayenin sonu benim yazdığım gibi olmayacaktı. Daha doğrusu hikayenin sonunu olduğu gibi yazmayacaktım. Ne demek istediğimi okuyunca anlayacaksınız. 32. Bölüm 1. Lübnan'da bir İsrail saldırısı yaklaşıyor olabilir. İran'ın nükleer çalışmaları İsrail'i gerdikçe geriyor nitekim. Güney Lübnan sınırında bölgenin hakimi ve İran'ın Yılmaz destekçisi Hizbullah, İsrail'e bir füze gönderiverirse savaş başlar. 2. Lübnan'ın siyasal hakimi Hizbullah, İran'la birlikte Suriye'de Esad rejimini desteklediği için eli tetikte. Suriye'de rejimin yıkılması demek, Lübnan'da kesin kes bir iç savaş demek. Beyrut'ta her gün Hamra'daki Makdisi Caddesi üzerindeki Suriye elçiliğinin önünde Esad yanlıları gösteri yapıyor. 3. Şehir her kriz döneminde olduğu gibi tıka basa gizli servis elemanlarıyla dolu. Belki turistler için değil ama burayı bilenler için Beyrut sokaklarındaki gerilim insanın ensesinde bir ürperme olarak hissedeceği kadar net. 4. Kahvelerdeki orta yaşlı ve ihtiyar adamlar bağıra bağıra savaş çıkabileceğinden söz ediyorsa problem yok. Ama tıpkı şimdi olduğu gibi sesler kısılmışsa ve savaş çıkabileceğinden söz ediliyorsa mesele ciddi. Bugünlerde Beyrut'ta mesele ciddi. 5. Burası Lübnan. Her an her şey olabilir. Hiçbir şey de olmayabilir. İşte vaziyet bu merkezdeyken bir dağ evinin küçük bahçesindeki tahta masa etrafında beyaz bir porselen tabağın tam ortasında büyük pembe bir domates duruyor. Biz ona bakıyoruz. Domates öyle karakterli ki sanki o da elinde bir meyve bıçağı tutup kendisine doğru eğilen ve ortamızda duran orta yaşlı Pinta gibi adama bakıyor. Meyve bıçağını tutan elin sahibi bakalım neler olacak diyor. Şu anda ne Lübnan'ın başına geleceklerden ne de Esad rejimin akıbetinden söz ediyor. Ama domatesi ağır ağır dilimlerken Orta Doğu'nun çekirdeği çıkıyor ortaya. Kan kırmızı. Batan güneş ağaç dallarının arasından bir Amira'yı, bir Maryam'ı, bir Madame Lila'nın saçlarını yakalayıp kızıla boyuyor. Ve hiç beklenmedik bir şey oluyor. Sabahtan beri yaşadıklarımızın kesinlikle işaret etmediği bir şey. Kafe Orient'in içinden iskeleye çıkan dört sarışın bodyguard ve tıknaz pehlivan kalıplı patronları bizim hoplayan şişkonun arkasında vaziyet aldıklarında işimiz bitti diye düşünüyorduk. Hiçbir şey anlamasak bile kaptanın mavileşen yüzünde apaçık "The End" yazıyordu. Tekne kıyıya değmek üzereyken Kafe Orient'in içinden bu kez esmer adamlardan oluşan bir goril grubu daha çıktı. Gelip bizim zıplayan şişkonun etrafını sardılar. Bizim şişko derhal sustu, kıyıda adamlarıyla teknenin iskeleye değeceği noktada vaziyet aldı. Tekne yanaştığında bizim şişko ile Rus patron arasında kısacık ve son derece net bir konuşma olmuş ve bitmiş gibiydi. Her şey yaklaşık 10 saniye kadar sürmüştü. Bizim şişko yüzünü tekneye, bize döndüğünde sanki hiçbir şey olmamış gibi yeniden gülüyordu. Hoş geldin Samira. Bizim ayağımız kıyıya değmeden dört Rus goril çoktan tekneye atlamışlardı. Kaptan ve Miço kayıptı. Bizim şişkonun yüzünde siz de gülün, hiçbir şey olmamış gibi yapın ve acele edin yazısı belirdi. Madame Lila'nın hiçbir şeyden haberi olmayabilirdi ama her şeyi anlamış gibiydi. Kendi gövdesinden beklenmeyecek bir çeviklikle tekneden atladı. Kafe Orient'in iskelesinde "Stop Solider" diye bağıran şişman ihtiyar, biz kıyıya iner inmez sevinçten iyice çıldırıp Madame Lila'ya kemiklerini kıracak gibi sarıldı. Samira, kardeşim! Şu anda Madame'ın Beyrut'taki isminin Samira oluşuna dikkat edecek durumda değildi. Esmer goril grubu mesafeli bir biçimde etrafımızı sardı. Ben kokainin yakalanmasından daha önemli olan şey Madame'ın küçük siyanür şişesini çaldığımın ortaya çıkmasıymış gibi elimi cebimden çıkarmıyorum, şişe avucumda. Havalı ve botokslu genç Beyrutlu kadınlar, silikonlu memelerini iki yana yaymış vaziyette dalga kıranın üzerinde sıralanmış koltuklarda nargilelerini tüttürüyor, bir yandan da şaraplarını yudumluyorlar. Erkeklerin hepsi bir yan tinli, hepsi bronz, hepsi kocaman saatli. Kadınların hepsi fönlü, hepsi makyajlı, hepsi dar pantolonlu, dekolteli, hepsi aşağılayarak bize bakıyor. Dev teknenin içinden sadece bizim gibi çapulcuların çıkması büyük bir hayal kırıklığı yarattı izleyici kitlesinde. Kafe Orient'in içinden su gibi akıp caddeye çıktık. Kornişte üç siyah camlı cip arka arkaya duruyordu. Kahkahalı ihtiyar bizi ufak el kol yönlendirmesiyle ortada duran hamura doğru yönlendiriyordu. Adam ya çok içmişti ya da başka bir şeyi çok içmişti, gözleri kan çanağı. Yüzü şişmanlıktan öyle yumuk yumuk ki gözleri zaten pek görünmüyor. Bizi hamura doğru yönlendirirken madamın kolunu fazlaca sıkmış olmalı. Madam Lila bağırıyor. Yeter Pierre, kemiklerim kırılacak. Pierre efendi bırakıp bırakıp sarılırken madam becerikli bir hamleyle bir elini tutuverdi adamın ve yanına doğru eğerek sadece el ile tutuşma düzeyine indirdi sevgi boğuşmasını. Maryam da adamın öbür elini kapıp hızlıca sıkmaya başladı. Başıyla Rus mafyasını kastettiğini belli eder bir hareket yaparak konuştu. Merhaba Pierre, ben Maryam. Güvende miyiz? Pierre efendinin yüzü sevinç ile darmadağın olmuş gibi görünmesine rağmen her Lübnanlı erkek gibi gözünün ikinci tabakasında başka bir şey yazıyordu. Maryam'a merak etme hallettik diyen bir şey. Madame Lila ne oluyor diye sordu. İlk kez bize böyle bir soru soruyordu. Pierre'in sevgi seli sağ olsun ne bu soruya cevap bekledi ne de diğer bavulların nerede olduğunu sordu. Zaten artık sahne değişmişti. Madame Lila yeni sahnedeki yeni mizansenin üzerinde duruyordu. Her zamanki gibi kendiyle meşguldü. Bu sırada Pierre çoktan hepimizin yüzünü hızlıca incelemişti. Maryam bizi kurtardığı için Pierre'e teşekkür edince dikkatimi çekti. Maryam Beyrut Arapçası konuşuyordu. İlk kez. Enteresan. Pierre bizi hamura bindirirken Rus mafyası tehlikesini sağmış gibi değil de pikniğe gidiyormuşuz gibi neşeli. Şoförü azat ettim Samira. Senin şoförünü ben yapacağım bugün. Kapılarımızı kapatıp şoför mahalline geçerken madam bize fısıldadı. Pierre büsbütün üşütmüş kafayı hep otel yüzünden. Bir tek ben gözlerim kısıp anlamadığımı göstererek bakınca nasıl bilmezsiniz edasıyla ekledi. St. George canım. Kapatılan St. George oteli yüzünden. Amira ve Meryem camlardan oynar başlıklı X-ray cihazları gibi etrafı kolaçan etmekle meşguldü. Ben de anlamış gibi yaptım ama anlamadım. Burada kaldığım 2009 yılında öğrendiğim tek şey denizin içindeki eski meşhur St. George Oteli'nin şehir merkezi yenilenip özelleştirirken kapatıldı, kendi haline metruk şekilde ortada bırakıldıydı. Genç dostlarımla tanış Pierre dedim adam keyifle. Genç mi diye kahkaha attı Pierre. Genç olan biziz Samira, onlar daha çocuk. Arabayı deniz kıyısından Hristiyan bölgesi Cemazi'ye doğru sürmeye başlayan Pierre bize döndü. Hanımlar, hiçbirinizin tevellütü yetmez herhalde St. George Oteli'nin barını hatırlamaya, öyle değil mi? Üçümüz de kokain mahallinden hızla uzaklaşmak derdindeyken gülümsemeye çalıştık. Pierre dikiz aynasından bakarak sorusuna cevap bekliyordu, devam etti. St. George'u görmemiş biri yeterince genç sayılamaz. Madame Lila'nın kolunu sıktı. Hiç değişmemişsin Samira. Saçmalama dedi madam gülmemeye çalışarak bize dönmeden Pierre'i tanıştırdı. Dostumuz St. George Oteli'nin son işletmecisiydi. Beraber çok günlerimiz geçti. Durdu ve devamını getirmeyeceğini, Pierre'in hikayeyi bilmediğini, bilmemesi gerektiğini bize açıkça belli ederek şu cümleyi kurdu. Cezim Anvar'ı iyi tanır. Ah Cezim, muhteşem alçak. Hanımlar, o orospu çocuğunu bir tek Samira dize getirmiştir bugüne kadar. Biliyorsun değil mi Samira? Senden sonra hiç belini doğrultamadı o Don Juan. Arka koltukta üçümüz birbirimize baktık. Madame Lila'nın başı öyle kıpırtısızdı ki bizden herhangi bir ses çıkmaması gerektiğini anladık. Soru sormamamız gerekiyordu çünkü belli ki Pierre'in planlardan haberi olmamalıydı. Bu sorularından açıkça belli oldu. Samira nereden çıktı şimdi Cezim'i görmek? Nereden aklına geldi? Mahvettiğin kalpleri ziyarete mi çıktınız yoksa hanımefendi? Besbelli Pierre hikayeyi bizim bildiğimiz gibi bilmiyordu. Pierre bildiği ve bilmemesi gereken her şeyin üzerine kahkahalarıyla örten bir adam olmalıydı. Hem Meryem'in verdiği tehlike sinyalini hem de şimdi madamın gerginliğini görmezden gelebilmek için bol bol gülüyordu. Kık kık kık sesleri asansör müziği gibiydi. Cizim Trablus'ta hala aynı evde değil mi diye sordu madam. Pierre evet diye kıkırladı. Fakat aynı adam değil. O gerçekten ihtiyarladı Samira. Bizim gibi değil. Bir karısı var ve hayatı cehennem gibi. Madam cevap vermedi. Cevap vermesine de gerek kalmadı. Çünkü Pierre arabayı zınk diye durdurdu. St. George Oteli'nin önünde. Bak Samira, baksana şuna. St. George Oteli'nin terk edilmiş binası denize indirirken bir uğursuzluk eseri duruvermiş. Büyük bir fırkateyn gibiydi. Üzerindeki Stop Solidar pankartı rüzgarda kolera salgını haber veren bir bayrak gibi dertli dalgalanıyordu. Madam göz ucuyla bakıyordu otel binasına. İlgisiz değildi, sadece uzun bakarsa taş kesileceği için korkusundan bakmıyor gibiydi. Planlarında St. George Oteli'nin önünde durup eski günleri anıp duygusallaşmak yoktu. Belli ki bu yüzden önce Beyrut'a değil Trablus'a gitmek istiyordu. Ama şimdi vuracağı adamı öldürmeden evvel cenazesine gitmiş gibiydi yüzü. Ne günler daha. Şu Solidar piçleri güzel otelimize satın alamadığı için restorasyonu engellemeseydi hala genç olurduk Samira. Ha ne dersin dedi Pierre. Madam, biz nerede kalacağız Pierre diye kestirip attı. Pierre ilk kez kesintisiz kıhkıhlarına bir ara verip madama baktı. Şöyle baktı. Yıllar yıllar önceydi. Madam St. George Oteli'ne gelmişti. Ya şarkı söylüyordu ya dans ediyordu ya yine bir ülkeden bir ülkeye sır taşıyordu. Eldivenleri vardı muhakkak. Açık eflatun saten olmalı o eldivenler. Saçları muhakkak farah diba. Bavulları, makyaj çantaları, omuz çantaları, içinde pudraları, büyük incileri ve ütülü mendilleri vardı. Stilettolarının iğne topukları lobinin mermerlerini çınlatıyordu. Cezim Anvar ona bakıyordu. O bunun farkında bile değildi. Cezim Anvar şimdi altın çakmağını çakıp çakıp bırakarak lobiyi geçip resepsiyonda duran Pierre'e yaklaşıyordu. Kim bu afet diyordu. Pierre bu alçağın planlarını biliyor fakat iki öksüz panterin birbirine yaklaşmasını engelleyemeyeceğini fark ediyordu. Cezim Anvar'ın rugan ayakkabıları mermerde gıcırdıyordu. Dedikleri kadar varmış diyordu. Demek Samira buymuş. Cezim Anvar'ın gözleri parlıyor. Pierre kendisine asla yar olmayacak bir kraliçe için örülen tuzağın ağlarını görüyordu. Sonrasında hep izledi Pierre. Cezim Anvar'ın hamlelerini, madamın surlarında açılan gedikleri, kalenin düşüşünü, madamın bekleyişini, kendisinin hiçbir biçimde madamın gözüne görünmediğini. Yine ve hep görünmezdi Pierre. Şimdi o günlere bakar gibi bakıyordum adama. Hiçbir şeyin değişmediğini, ne kadar ihtiyarlarsa ihtiyarlasınlar hiç değişmeyeceğinin farkına varıp Samira'nın hala gerçekten de genç olduğunu görüyordu. Bu yüzden kendi gülme taklidini isteksiz yaparak sadece soruya cevap veriyordu. Samiracığım, illa hamra olacak dediğin için otel Cavalier'i ayarladım. Akşam yemeğini de. Madame ile Pierre akşam yemeği konusunda çekişmeye başladıklarında yiyeceğiz, yemeyeceğiz, illa yiyeceğiz, yiyen yiyecek. Meryem ikide bir arkamıza yola bakarak, senin şu arkadaşını bulmalıyız dedi. Takip mi ediliyoruz, niye bakıyorsun sen diye sordum. Bilmediğini anlatan bir dudak büküşü yaptı. Amire'ye baktım. O Pierre ile Madame Mille arasındaki eski hikayeyi anlamaya çalışıyordu. Meryem cebinden çıkarıp telefonunu verdi. Berbat hafızama rağmen Beyrut'ta kaldığım zamandan dostum Favaz'ın numarası hala aklımdaydı. Ne olur ne olmaz diye numaraları ezberlediğim tek şehir burasıydı. Bir mesaj attım ve sıkışık trafikten geçip Hamra'daki Cavalier Oteli'ne vardığımızda Favaz'dan çoktan haber gelmişti, bekliyordu. Pierre bizi indirip resepsiyona teslim ettikten sonra daha kapıdan çıkar çıkmaz Meryem yine akıcı bir Beyrut Arapçası ile araba sordu. 15 dakika sonra Beyrut'un kuzeyine, dağlara doğru yol alıyorduk. Madame Lila dağ lafını duyunca sormadı bile nereye gittiğimizi. Yol boyunca ilk kez kendisini bize teslim ediyordu. Henüz öldürmediği bir adamın cenaze töreninin yapılacağı Beyrut'ta durmaktansa herhangi bir dağa çıkmak ona daha iyi gelmiş olmalıydı. İskenderiye'de mezardan dönerken taktığı geniş kenarlıklı muhteşem şapkayı yeniden kafasına geçirdiğine göre hakikaten hatırlamak istemiyor olmalıydı. Hiç kimse sormadı nereye gittiğimizi ama ben yine de anlattım. Favaz buradaki en iyi dostumdur, akademisyendir ama aynı zamanda eski tüfeklerden, sol hareketten gelir ama şimdi... Meryem daha ziyade lojistikle ilgileniyordu. Madam yarın geçer miyiz Trablus'a? Bu acele niyeydi? Madama gitmemeyi ikna etmeye çalışmayacak mıydık? Adamı öldürmesin diye bir şey yapmayacak mıydık? Amira da benim gibi düşünüyor olmalı ki kaşlarını çatıp Meryem'e anlamaz baktı. Meryem ikimize de bakmadı. Madam evet dedi, akşamüstü orada olmalıyız. Böylece akşam olduğunda cümlesinin sonunu aklından geçenden farklı bitirdiği belliydi. Beyrut'a dönebiliriz, sonra da... O cümlenin Madame Lila'nın planladığı sonunu Siyanür'den bir tek benim haberim olduğu için bir tek ben biliyordum. Fakat şimdi Meryem ile Amire'ye söylenecek zaman değildi. Meryem, iyi o zaman sabah bu şoför arkadaş bizi alsın, Trablus'a götürsün. Amira ve ben bu kez bakmakla yetinmedik ve Meryem'in elini tuttum. Ne oluyor dedim fısıldayarak. Elimi geri kucağıma bıraktı Meryem. Tamam merak etme anlamında gözlerini kapattı. Şoförle yine mükemmel bir Beyrut Arapçasıyla konuşup pazarlık etti. Öğleye doğru bizi almasını söyledi. Adamla anlaştı. Burası dedim. Favaz iki kolu açık meyve ağaçlarının ortasında durmuş bizi bekliyordu. Onu öyle görünce ilk kez aklıma geldi. Meryem, Amira tamam da madamı nasıl tanıştıracaktım? Hiç değilse Beyrut'ta kullandı. Samira ismine sadık kalmaya karar verdim. Papaz gövdesini orta yaşlı erkek iriliğine rağmen bastığı yeri bile ezmeyen adımlarıyla yaklaşınca zaten zaman akmaya başladı. Gözlerinin içi gülüyordu. Ağzı her an bir espri yapmaya hazırdı ve daha o espriyi yapmadan insan gülmek için bekliyordu. Bir şefkat jesti yapacak gibi açık duruyordu elleri. Tatlı tatlı ayrıntılarını anlattığı yemeği hazırlamış, saç kurutma makinesiyle mangalı yakmış. Önden yürüyüp bahçenin içine girdiğinde madam ellerini karnının altında birleştirip kulağıma fısıldadı. Ne yakışıklı adam. Kahkaha atmışım. Papaz dönüp hayrola deyince uydurdum. Ne zaman da bir beyefendiyle yemek yemiyoruz da ona neşelendik deyiverdim. Böylece geçtik bahçe masasına. Su içmekten önce, tabakları masaya getirmekten evvel, nasılsınızlardan hemen sonra hiç nefes almadan politika konuşmaya başladık. Nasıl başladık hatırlamıyorum. Madame Lila hariç hepimizin elleri kolları havadaydı. Tek hatırladığım bu. Mangalda odun kömürleri çıtırdıyordu. Belki ateş geçiyordu. Farkında değildik. Orta Doğu konuşmaya başlamıştık. Beyrut nasıl demişimdir ya da birimiz demişizdir muhakkak. Sonrası bir sarhoşluk hali. Kendimizden geçmiştik. Belki yarım saat, belki bir saat. Bu Beyrut'un suyunu içmek, havasını solumak gibi bir şeydi. Dağın başında bile olsa Beyrut'ta bunları konuşmadan nefes almaya başlayamaz gibiydik. Hiç durmadan konuşmuş ve nihayet Favaz ellerini masaya haydi diyerek vurduğunda nefes almıştık. Marine edilmiş etleri getirdi Favaz ve arak. Bahçe masasının üzerine tabaklar getirdim ben mutfaktan. İnce pide ekmeklerini Amir'e getirdi. Maryam baharatları topladı mutfak masasından. Yıkanmış taze zahteri ve marulları dizdi. Favaz labneyi ağır ağır karıştırdı. Zeytinyağı döktü üzerine. Yeşil zeytin çıkardı. Giderek masa parlamaya başladı zeytinyağlı yiyeceklerle. Her şeyin çok lezzetli olduğu, derme çatma bir masa olduğu mükemmel. Uyaksız güzel bir şiirin dizeleri gibi düzdük masayı. Madam hiç olmadığı kadar sessiz bizi izlerken. Beyrut'a gelmiş olmaktan hala canı sıkkın olmalı. O birkaç gün sonra, daha önemlisi planını gerçekleştirdikten sonra yaşanması gerektiğini düşündüğü bugünü neredeyse nefesini tutarak yaşamıyormuş gibi yapıyor sanki. Biz hala ama Suriye, ama İran, ama Körfez Arapları, ama Türkiye, ama İsrail, ama Amerika diye başlayan cümlelerle kesik kesik sürdürüyoruz konuşmayı. Her cümlede kaç insanın öleceğini hesaplıyoruz kabaca. Ta ki arağa su karışıncaya kadar. Karaftaki arak suyla buluştuğunda o büyülü beyazlık sıvı sigara dumanı gibi dağılmaya başladığında herkes sustu. Sanki ilk kez görüyormuşuz gibi bu anı her seferinde olduğu gibi galiba sessizleştik ve izledik. Susturan bir kimya bütün Orta Doğu'yu. Ama en önemlisi dedi Favaz, Orta Doğu politikasının sırrını çözecek bir şey söyleyeceğini sandık. Oysa içeri gitti ve elinde beyaz porselen tabakta büyük pembe bir domatesle geri döndü. En önemlisi bu güzelin size kısmet olmuş olması. Dünden beri bekletiyordum. Siz geldiğinize göre sizin şerrinize keselim. Ne bu Favaz dedim. Hepimiz domatesin üzerine eğilmiştik. Araklı domates, pembe dağ domatesi. Bunun tepesini böyle küçük delip bir gün tabakta arakla bekletince dünyanın en güzel arak mezesi olur. Dilimleyelim de. Papaz domatese sanki ürkütüp kaçırmamak için yavaş yavaş yaklaşırken konuşuyordu. Öyle sanıyorlar tabii. Orta Doğu insan hayatının kıymetli olmadığı yerdir diye düşünüyorlar. Değil, Orta Doğu bazı insanların kıymetsiz, bazılarının ise lüzumundan fazla kıymetli olduğu yerdir. Ve bu düzeni devam ettiren şey de domatesin pembe suyu tabağa yayılıyordu. Hava. Bunu devam ettiren şey bu hava. Beyrut'ta hiçbir şey yapmana gerek yok. Çünkü sürekli bir şey olur. Sen bir şey yapmasan da hayat doludur bu yüzden. Sürüklenip gidersin ve bu... Domatesin dilimleri birbirinden ayrılırken tabağın üzerinde bir arak bulutu oluşuyordu. Ve bu çok büyülü bir hayat sunar sana. Her zaman kendini feda edecek kutsal bir şey vardır. Ne büyük bir konfor. Anlam aramak zorunda değilsin. Çünkü bol miktarda anlam var ortada. Çünkü bol miktarda kan var. Kan varsa hep anlam vardır. Buna inanması... Dilimler ağır ağır ayrılıyor domatesten. Buna inanması Tanrı inanmaktan daha kolaydır. Bir nesil de böyle geçer. Sonra başka bir nesil gelir. Nasılsa onlar da hatırlayıp peşine düşecek bir kan yolu bulur. O yolu bulunca zaten başka bir yol bulmanıza gerek yok. Orta Doğu'da bir şey bilmenize de gerek yoktur. Domates dilim dilim yayıldı tabağa, arak kokusu dağıldı. İşte oldu dedi Fawaz. Bakalım neler olacak. Ne Orta Doğu'dan ne şu anda bu ikinin etrafında daralan savaş çemberinden söz ediyordu. Bütün bunların ortasının en ortasında duran domatesten bahsediyordu. Bakalım neler olacaktı? Ne kokain kaldı, ne tekne, ne ertesi gün olacaklar. Bir anda dünyanın merkezi oldu domates. Bir anlığına. O an uzadıkça uzayacaktı ama Favaz sordu. Peki siz neden buradasınız hanımlar? Hem de savaşın ortasında. Çatallarımız elimizde kaldık. Söyleyecek bir şey yoktu. Madam bir gün aşık oldu adamı bulmak için savaşın ortasına gitmiş idiyse şu anda bizim durumumuz daha hiç farklı değildi. Biz de birbirimiz için ve birbirimizden başka kimsemiz olmadan savaşın ortasına doğru gitmiştik. Delilikler dışarıdan göründüğü kadar delice olmayabiliyordu demek ki. Hiç kimseye bir şey söylemeyecek. İçimizden biri muhakkak bir yalan uyduracak. Madam şimdi kesinlikle bir hikaye bulur diye düşünürken Meryem, Dar el Amar'da Filipinli eski hizmetçilerin kurduğu bir komün var. Biliyor musunuz? Oraya gideceğiz. Nasıl yani? Meryem'in önemli bir karar aldığı belli olan yüzünü aydınlatıyordu. Madam Lila sanki Meryem'in söylediğini duymamış gibi babasının çok önce söylediği bir cümleye karşılık verdi. Orta Doğu'da mühim olan kimin hayatının kıymetli olduğu, birini öldürmeden önce buna karar vermelisin. Babam bana bu deli kim der gibi baktı. Domates dedim muhteşem. Normal domatesle de olur mu sence bu? 33. ayrımın sonu sayfa 438.